20. Ayrım. Babasının sağlığı pek iyi değildi. Yıllarca yerin kilometrelerce dibinde havasız, karanlık ve rutubetli bir ortamda çalışan babası zatürre olmuştu sonunda. Almanlar çalışanlara büyük değer veriyordu ve çok iyi hastanelerde Hüseyin Efendi'yi tedavi etmek için uğraşmışlardı. Fakat adamcağızın bünyesi zayıf düşmüştü, sonunda emekliye ayrılmak zorunda kalmıştı. Oya'nın o yıl babasının son görüşüydü. 2 yıl sonra babasının ölüm haberini almışlardı. Her şeye rağmen Oya'ya ve karısına hatırı sayılır bir para bırakmıştı. Karısını da kızını da hep sevmişti Hüseyin Efendi. Helga ile aşk izdivacı yapmamıştı ve bu sırrı mezarına götürmek istemişti. Hüseyin Efendi Almanya'ya sözleşmeli işçi olarak gitmiş, daha sonra sözleşmesi bitip Türkiye'ye geri döneceği sırada köylüsü İzzet isterse bir Alman kadınla evlenip hem çalışma izni alabileceğini hem de Almanya'da kalabileceğini söyleyince arayışa geçmişti. Sonunda imdadına yine köylüsü İzzet yetişmişti. Bir araya topal olan baldızı Helga ile 20 bin mark karşılığında anlaşmalı bir evlilik yapabileceğini söylemişti. Elinde avucunda ne varsa Helga'nın babasına veren Hüseyin Efendi daha sonra karısından hileyle boşanmak zorunda kalmıştı. Aslında Mürvet'e bütün bunları anlatmak istemişti ama onun hiç anlayamayacağını düşünerek vazgeçmişti. Nasıl olsa aşk evliliği olmayacağı için haklarını elde edince karısını ve biricik kızını Berlin'e getirecekti. Hiçbir şey hayal ettiği gibi olmadı. Helga'yı tanıyınca acımış, İzzet'in baldızı olması ve onların yanında yaşaması nedeniyle çok sık bir araya gelir olmuşlardı Berlin'e geldiği günden beri. Bir yılı aşkın bir zaman eline kadın eli değmediğinden bir gece bir bira evinden hep birlikte dönerlerken farkında olmadan Helga'nın elini tutmuştu. Hüseyin Efendi çok sıcak ve yumuşak şeyler hissetmişti içinde Helga'ya karşı. İzzet'in çok iyi yaptığı ve karısına da öğrettiği ev yemeklerini yemeye gittiğinde daha da yakınlaşmışlardı Helga'yla. Karısını boşadıktan sonra adresini de kaybedince ister istemez Helga'yla birlikte olmaya başlamıştı. Zaten resmi nikahlı karısıydı Helga. Bir de Hüseyin Efendi'yi kalbinden vuran bir jest yapmıştı Helga. Hüseyin Efendi'nin babasına verdiği parayı bankada tuttuğunu, amacının sakat olan ayağını tedavi ettirmek olduğunu açıklamış ama kalkıp parayı bir zarf içinde Hüseyin Efendi'ye teslim etmişti. Sen benim kocamsın, sevdiğim erkeksin. Beni böyle kabul ettin. Benim bu paraya ihtiyacım yok artık demişti. Hüseyin Efendi o günden sonra Helga'ya kocalık yapmayı bir görev bilmişti. Aklı hala karısı Mürvet'teydi ama bir de aslan gibi bir oğlu olunca Mürvet'i unutmaya ve tüm sevgisini oğlu Yiğit'e vermeye başlamıştı. Helga hassas ve duygulu bir kadındı. Hüseyin Efendi'nin hala karısına ve kızına nasıl aşık olduğunun farkındaydı. Çünkü kocası boynundaki kalp şeklindeki kolyede ölünceye kadar kızı ile karısının sarmaş dolaş resmini taşımıştı. Hiçbir zaman da bunu Helga'ya fark ettirmemişti. Hüseyin Efendi bir gün boy abdesti almak için boynundan kolyeyi çıkarıp masanın üzerine bırakmıştı. Helga bu kolyenin sırrını o zaman öğrenmişti. Öldüğü zaman musalla taşında boynundan hoca tarafından çıkarılan kolye Helga'ya teslim edilmişti. İşte mezara götürmek istediği sırrı Hüseyin Efendi'nin önce karısı Helga sonra da kızı Oya tarafından o kolye sayesinde öğrenilmişti. Oya cenaze sırasında babasının kolyesini teslim alıp içine baktığında annesini ve onu ne kadar çok sevdiğini ve asla unutmadığını anladı. Helga da kötü bir kadın değildi. Oya'yı çağırıp bankadaki nakit parasını, arabasını ve geriye ne kaldıysa dürüstçe söylemişti. Oya da annesi de tok gözlüydü zaten. Evlatlık görevini yerine getirmiş ve babasının cenazesi için Berlin'e gitmişti. Türk mahallesinde oturan Hüseyin Efendi'nin cenazesi mahalledeki küçük bir camiden yine Türk mezarlığına gömülmüştü. O gün Oya babasının yıkanmasına yardım ederken Yiğit'in onu nasıl seyrettiğini de unutmamıştı. Yiğit çok yakışıklı bir delikanlı olmuştu. Türkçeyi de muntazam konuşuyordu. Berlin'de bir turizm şirketi vardı. Büyük turlar düzenliyordu. Türkiye'yi çok merak ettiğini, babasıyla çok küçük yaşlarda bir kez Antalya'ya tatile gittiklerini anlatmıştı Oya'ya. Babasının sık sık kendilerinden bahsettiğini ve 10 yaşındayken bir ablasının olduğunu öğrendiğini söyledi Yiğit. Türkiye'yi bir kez daha görmeyi çok istediğini ve iş yapmak için muhakkak geleceğini söylemişti. Oya kardeşinin kendi mesleğini seçmesine çok sevinmişti. Her zaman Yiğit'e yardımcı olabileceğini, istediği zaman Türkiye'ye gelmesini ve onu ağırlamaktan mutluluk duyacağını söylemişti. Ne de olsa babaları birdi ve onlar kardeşti. Cenaze sonrası İstanbul'a döndü Oya. Babasından kalan 150 bin markı ise annesinin adına bankaya yatırdı. Cemil Nakkaştepe'de muhteşem bahçeli bir villa kiralamıştı Oya'ya. Ayrıca son model bir araba, bir de şoför tahsis etmişti. Ayda da 5000 dolar veriyordu Oya'ya. İlişkilerinin üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen 3 kez yurt dışına çıkmışlardı birlikte ve valizler dolusu giysilerle geri dönmüşlerdi her seferinde. Hiçbir zaman Oya bu kadar alışveriş yapmak istememiş, her seferinde Cemil zorlamıştı. Annesinin, kızının hediyelerini hep Cemil seçiyordu. Aldığı kıymetli mücevherleri ise kasasında saklıyordu Oya. Görgüsüz kadınlar gibi takıp takıştırmayı hiç sevmiyordu. Cemil, kızı Nazlı'nın bir koleje kaydını yaptırmış ve tüm masraflarını üstlenmişti zaten. Cemil, Nazlı'ya aşırı düşkündü. Kızı gibi görüyordu Nazlı'yı. Oya'dan da bir çocuğu olmasını arzuluyordu Cemil ama Oya, metres olarak kimseye bir çocuk doğuramayacağını söylemişti. İşte o sıralar Cemil karısından ayrılmayı kafasına koymuştu ama nasıl yapacağını bilmiyordu. Tansel'e çok saygı duyuyor, onun zehir gibi zekası sayesinde de varlıklarına varlık kattığını biliyordu. Bunu inkar etmesi mümkün değildi ama Oya'ya da yalnızca gönlünü değil yüreğini de açmıştı. Gizli bir birliktelikti belki yaşadıkları ama hayatında hiç olmadığı kadar mutluydu Cemil Oya'yla. Sürpriz karşılaşma. Biraz kilo aldığı için Tansel canı çok istediği halde ahtapot carpaccio yerine tavuk külbastı istedi. Cemil ne yerse yesin hiç kilo almıyordu. O önce lazanya, arkasından da domuz pirzolası istedi. Tansel ile Cemil'in yıllardan beri anlaşamadıkları bir noktada Tansel'in dinine olan düşkünlüğüydü. Ramazan'da orucunu tutar, camileri gezer ve fırsat buldukça da namaz kılardı. Cemil ise Ramazan'da bile akşamları bir kadeh kırmızı şarabını içer, domuz eti yemekten çekinmezdi. Saatlerdir karı koca olarak konuşacak işin dışında hiçbir ortak konularının kalmadığını fark etti Cemil. Boşalan bardağına su koyması için etrafta garson ararken birden dondu kaldı. Karşıdan ona doğru gelen kadın Oya'ydı. Üstelik yanında bir de genç ve yakışıklı bir adam vardı. Aslında bugün Oya'ya evlilik yıl dönümleri olduğunu söylediğini ama nereye gideceklerini belirtmediğini hatırladı bir an. Oya da çok severdi Ulus 29'u. Yakın okul arkadaşı Mehtap ve kocası Bülent'le çok sık gelirlerdi buraya. O kadar dikkatli bakmıştı ki farkında olmadan Cemil ister istemez karısının da başı aynı yöne dönmüştü. Tansel Oya'yı hemen tanımıştı. Halbuki Oya işten ayrılınca koyu kumral saçlarını Cemil istiyor diye sarıya boyatmıştı. Bir de yeşil lens takmaya başlamıştı. Birkaç kilo da vermişti. Tansel ile Oya neredeyse 1,5 seneden fazla bir süredir görüşmemişlerdi. Bu kadar kötü bir tesadüf olamazdı Cemil için. Sevdiği kadının masasını tam onların oturdukları locanın yanına ayırmışlardı. Şef durmuş, Oya ile yanındaki erkeği masalarına doğru getirirken Tansel, "Oya değil mi Cemil? Ne güzel tesadüf," deyince Cemil kendini toparlamaya çalıştı. Ayağa kalkarak kendisini hala fark etmeyen Oya'ya doğru bir adım attı. Oya birden karşısında Cemil'i görünce sıçradı. Ardından da Tansel'i fark edince hemen kendisini toparlamaya çalıştı. Oya hemen Tansel'e elini uzatarak "Sizi görmek ne büyük mutluluk," dedi. Daha sonra da elini Cemil'e uzattı. Bu arada arkasında duran yakışıklı genci göstererek "Kardeşim Yiğit," dedi. Cemil rahat bir nefes aldı. Çünkü bir an için yanındaki adamın Oya'nın gizli bir sevgilisi olabileceğini düşünmüştü. Cemil, Oya'nın Almanya'da yaşayan bir kardeşinin olduğunu biliyordu ama Tansel'in hiç haberi yoktu. "Bir kardeşiniz olduğunu hiç bilmiyordum, ne kadar hoş bir delikanlı," dedi farkında olmadan. Oya, "Delikanlı dediğiniz 34'ünde bir adam, üstelik Berlin'de bir turizm şirketi var Yiğit'in. Almanya'da yaşayan Türkler ve Alman vatandaşları için Türkiye'ye turlar düzenlemek için geldi. Kısmetse Bodrum, Kuşadası, Antalya ve Çeşme'yi birlikte dolaşıp bağlantılar yapacağız," diye karşılık verdi Tansel'e. Tüm bunlardan hiç haberi olmamıştı Cemil'in. Birden öfkelendi ama belli etmek istemedi. Yiğit'e dönerek "Uzun zamandan beri mi buradasınız?" diye sordu. Yiğit sabah geldiğini, otelde kaldığını ve bazı turizm şirketleriyle görüşmeler yaptığını, öğleden sonra da ablasını aradığını söyledi. Rahatladı Cemil. Demek yeni gelmişti Yiğit. Birden Tansel Oya'ya dönerek "Ayakta kaldınız. Bizimle oturursanız seviniriz. Bugün bizim 10. evlilik yıl dönümümüz. Henüz daha ana yemeğe geçmedik. Birlikte kutlayalım isterseniz," dedi. Oya şaşkın kendini toparlamaya çalışırken Cemil'in de ısrarı karşısında masaya yerleştiler Oya ile Yiğit. Yemek boyunca Tansel gözlerini Yiğit'ten ayırmadı. Bu genç adamda onu etkileyen bir şeyler vardı. Yiğit'e devamlı işiyle ilgili sorular sormaya başladı. Cemil de tutukluğunu atmış, o da Oya ile havadan sudan konuşarak gevezelik yapmaya çalışıyordu. Tansel, Antalya'ya birlikte gidebileceklerini ve 2 otellerinin olduğunu, Bodrum'da da bu yıl bir otel satın aldıklarını, turizm konusunda bilgi sahibi olduğunu ve gerekirse de kendisine yardımda bulunabileceğini söyledi Yiğit'e. Oya, erkek kardeşiyle Tansel'in bu kadar samimi olmasını tuhaf karşılamış, bir anlamda verememişti bu yakınlığa. Yemek sonrası kulüp kısmına geçildi. Cemil ve Tansel kendilerine ikram edilen şampanyayı Oya ve Yiğit'le birlikte içtiler. Tansel herkesi dansa davet etti. Cemil Oya ile baş başa kalmayı tercih ederek Yiğit'e "Delikanlı, karım sana teslim. Bakalım sen de karım kadar iyi dans edebiliyor musun?" diye takılarak Yiğit'in Tansel'i dansa davet etmesini istedi. Tansel ve Yiğit oturmak bilmediler. Aslında Cemil ve Oya'nın da işine gelmişti onların bu kadar uzun süre piste tepinmeleri. Cemil Oya'yı çok özlediğini ve hafta sonu bir İsviçre seyahati olduğunu birlikte gitmelerini önerdi. Oya kardeşi Yiğit'i Antalya ve Bodrum'a götürecekti ama Yiğit isterse Tansel'le gidebilirdi. Böylelikle ikisi çok güzel bir tatil geçirebilirlerdi. Tansel ve Yiğit arasında tuhaf yakınlaşma. Tansel bu genç adamdan çok etkilenmişti. Hayatına ilk giren ve ona göre de son olacak tek erkek kocası Cemil idi. Fakat bir süredir çok boştu içi. Yıllardır iş hayatında pek çok erkek kendisine kur yapmıştı ama başını kaldırıp kimselere bakmamıştı. Acaba 40 yaş sendromu mu diye geçirdi içinden Tansel. Masaya oturdukları an bir sessizlik oldu. Tansel kocası Cemil'e dönerek hafta sonu hep birlikte Antalya'ya gidelim. Biz de dinleniriz hem de Yiğit Bey'e iki oteli gösteririz dedi. Oya ne söyleyeceğini şaşırdı. Yine Cemil toparladı durumu. Bu hafta benim İsviçre'de olmam gerekiyor biliyorsun dedi. Tansel gerçekten unuttum. O zaman haftaya gideriz diye karşılık verdi. Ancak Yiğit zamanının olmadığını ve bir hafta sonra döneceğini söyleyince Tansel, o zaman Oya Hanım, ben ve Yiğit Bey birlikte gideriz dedi. Oya ne cevap vereceğini şaşırdı çünkü kendi ağzıyla kendini ele vermişti. Hafta sonu Yiğit'le birlikte Antalya'ya, Bodrum'a geçeceğini söylemişti. Artık kurtuluşu yoktu. Tansel hafta sonu için kendi şirketlerinden uçak biletlerini hemen yarın sabah ayıracağını söyledi. Yiğit şaşkın şaşkın konuşulanları dinliyordu. Ama orta yaşın tüm güzelliğini taşıyan bu kadından kendisi de çok hoşlanmıştı. Bugüne değin Alman, Türk pek çok arkadaşı olmuş olsa da Tansel'in kendine olan güveni, şıklığı, zekası onu çok etkilemişti. Gece çok hareketli ve de güzel geçmişti. Yiğit ayrılırken Tansel ve Cemil'e kartını uzattı. Onlar ise kartvizit taşımadıklarını özür dileyerek söylediler. Bir garsondan kağıt kalem isteyen Tansel hemen telefonlarını yazarak genç adama uzattı. Cemil biraz şaşkın, biraz da garipseyerek baktı karısına. Acaba Tansel kendisini kıskandırmaya mı çalışıyor diye içinden geçirdi. Ama böyle ucuz numaralar yapmayacak kadar düzgün birisiydi karısı. Oya yolda giderken nasıl bir bahane bulup da Yiğit'i de kırmadan bu seyahatten vazgeçebileceğini düşünüyordu. Yiğit'i Taksim'deki The Marmara Oteli'ne bıraktı. Kardeşi iyi para kazanıyordu çünkü çok iyi bir işi vardı. Babasının ölümünden sonra bir kez annesi Helga ile bir kez de tek başına Türkiye'ye gelmişti Yiğit. İkisinde de Oya onu karşılamış ve gezdirmişti. Oya da işi gereği birkaç kez Almanya'ya gitmiş, Yiğit'le buluşmuşlardı. Abla kardeş hiçbir zaman bağlantıyı kesmemişlerdi. Yiğit, yeğeni Nazlı'nın minik resmini bile cüzdanına koymuştu. Bunları düşünürken Oya'nın aklına parlak bir fikir geldi. Tansiyon sorunu vardı. Bunu Tansel de, Yiğit de biliyordu. Tansel'le çalıştığı yıllarda bir kez şirkette fenalaşmış ve doktor gelmişti. Yine bir Almanya seyahatinde kardeşinin de yanında olduğu bir alışveriş sırasında yığılıp kalmıştı Oya. Uçuş günü fenalaştığını söyleyecekti. Her şeyi planladı Oya ve istediği gibi de oldu. Kimseler bir şey anlamadı. Yiğit ile Tansel VIP salonunda buluştular. Uçağın kalkış saatine kadar selam verip de konuşmadığı insan kalmamıştı Tansel'in. Bunların her biri yüksek mevkide insanlardı. Kimisi milletvekili, kimisi bürokrat ve iş adamıydı. Tansel herkese de Yiğit'i genç ve başarılı bir turizmci, Yiğit Bey'le iyi işler yapacağız diye tanıtmıştı. Uçağın 2 saate yakın rötar yapmasına rağmen Tansel ve Yiğit vaktin nasıl geçtiğini hiç anlamamışlardı. Otelin kral dairesini genel müdür Alişan patroniçeye yani Tansel'e ayırmış, hemen aynı katta bir süit odayı da Yiğit'e tahsis etmişti. Aynı akşam otelin üst düzeydeki yönetici ve eşleriyle birlikte muhteşem teras restoranında yemek yenildi, daha sonra gece kulübüne geçildi. Tansel yine çok neşeliydi. Yiğit'le birlikte kaldırdıkları rakı kadehlerinin sayısını unutmuştu Tansel. Böyle rahat içki içen erkeklere bayılıyordu. Kocası pek alışık değildi. Bir akşam bir şişe şarap sonrası midesi bozulunca arabanın içine kusup durmuştu. Ertesi gün de arabayı kötü kokuyor diye hemen değiştirmişti Cemil. Yiğit'i ise rahmetli babası daha 17 yaşında rakıyla tanıştırmıştı. Tansel Oya'nın o ana kadar Yiğit'le öz kardeş olduklarını sanıyordu. Yiğit biraz da alkolün etkisiyle hayatını anlattı Tansel'e. Annesinin Alman olduğunu ve de Oya'yla baba bir anneleri ayrı olduğunu söyledi. Saat gece yarısını geçmişti. Genel müdür ve diğerleri vaktin hayli geç olduğunu söyleyerek izin istediler. Tansel saatine baktı. Oo, gerçekten de haklısınız. Vallahi vaktin nasıl geçtiğini anlayamadık. Biz de Yiğit Bey'le kalkıyoruz dedi. Aslında canı hiç de kalkmak istemiyordu. Bir şeyler vardı bu genç adamda onu kendine çeken. Biz de birer kahve içip kalkarız deyip herkesi masasından gönderdi Tansel. Yiğit'in pek kahve içeceği yoktu. Garsona rahmetli babam hep içkinin sonunda bir yere gidince yap bir yolluk derdi. Şimdi ben de bir yolluk istiyorum dedi. İlk kez Tansel'le göz göze geldiler. Farkında olmadan Yiğit Tansel'in elini tutarak beni çok etkiledin dedi. Tansel, Yiğit'i kucaklamak, ona sarılmak, o muntazam dudaklarından doyasıya öpmek istiyordu ama burası onun oteliydi. Üstelik bütün personel ona kraliçemiz diyordu. Ve o bir patroniçeydi. Böyle bir çılgınlığı yapamazdı. Hemen elini Yiğit'in elinden çekti. Ben ne yapıyorum Tanrım? Burada olmaz. İnsanlar görürse ne der diyebildi heyecanla. Artık iyice kafayı bulan Yiğit, sarhoşluğun da verdiği cesaretle, siz Türkler hep insanlar ne der diye düşünerek yaşamaktan, yaşamdan zevk almıyorsunuz, kendinizi yaşayamıyorsunuz dedi sert bir şekilde. Tansel bu sözler karşısında cesaretlendi. Odaya çıkalım istersen, orada daha rahat konuşuruz dedi. Belki bu yaptığı bir çılgınlıktı ama kendine engel olamıyordu Tansel. Yiğit'le aynı katta kaldığını düşünerek biraz da rahatladı. Kral dairesi otelin en üst katındaydı. Aynı katta iki tane de süit vardı. Birinde Yiğit kalacaktı, diğer ise her zaman boş tutuluyordu. Aniden gelen bir devlet büyüğü ya da bir dost, arkadaş, hatırı sayılır bir müşteri olabilir umuduyla. Kendisine eşlik etmek isteyen resepsiyon müdürünü de nazikçe reddetti. Elleri titreyerek odasının kapısını açtı, üzerindeki şalı koltuğa fırlattı. Omzunda güçlü, sımsıcak bir elin varlığını hissetti ve döndü. Yiğit delicesine soluyordu. O güzel yeşil gözlerini Tansel'in yüzünde gezdirdi. Bir şey demesine fırsat vermeden çılgıncasına dudaklarına yapıştı. Tansel nefes alamıyordu, vücudu titriyordu. Hiç karşı koymadı. Yiğit omuzlarını öpücüklere boğdu Tansel'in. Konuşmadan seviştiler saatlerce. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Tansel yataktan doğruldu ve ne olur bana kızma ama senin burada kalman biraz mahsurlu. Sabah temizlikçiler fark edebilirler dedi. Yiğit toparlandı ve kendi odasına doğru yol aldı.